Ayrım 4.
Ama epeydir tezele yazarken eskin neşemi bulamıyorum. Aydın intiharlarına kendimi fazla kaptırdım galiba. Kız kardeşimin anamızın gömülüşünde bulunmaması. Tırnaklarım ne kadar sarı, cilanın örtemeyeceği kadar. Artık bugün tırnakların örgün sarısını görürsün. Bir gün göz altların şişer, bir bir eskimek. Keynes'in yabancısındaki Mersault, iyileşmeyen tek hastalık, yaşlılık demiyor muydu? İyileşmeyen ve her gün biraz daha kötüye giden. Kanser gibi. Neyse, Keynes genç denecek bir yaşta öldü. Tırnaklarım pekala, ne sarı ne bir şey. Evet, tezele de yazmalıyım. Gömülüşte bulunamaması. O sıralar Avustralya'da. Bu bile komik. Kaç yıl oldu. Datça'dan inincinin top oynadığı bir mevsimden yazıyor. Ayşen'le general oğlunun o Allah'ın belası düğünü, senin gözaltı durumun, Ömer'in sulanan gözleri, gizli dünyaların çatlayıp açılışı, seslerimizde insan sesine benzer bir şeylerin tınlaması, nihayet. Bilmiyorum, yeniden düşünmem gerek Aysel. Yalnız, yapayalnız. Sen nasıl başarıyorsun örnekse? Her tokattan sonra hayatı hala nasıl gülümseyerek bakabiliyorsun? Bu tutumundan her zaman kuşku duymuştum. Hep rol yapıyorsun gibi gelirdi ve böyle sanmak da işime gelirdi. Fakat göz altından çıktığında kuşkuyu elimden aldın. Dayanışın, direnişin, gülüşün, hepsi sahici, hepsi sensin, kendinsin. Ciddi ciddi düşünmeliyim. Her şeyin çift ölçülü, iki yüzlü yaşandığı bu toplum hayatıyla nasıl baş edeceğimi bulmalıyım. Seni üzmemeliyim, oğluma güven vermeliyim. Çok şaşacaksın, canım içki istemiyor. Buraya taşıdığım şişeler hiç açılmamış duruyor. Yoksa öldüm mü? Ölüyor muyum? Üstelik öyle de sağlıklıyım ki. Kendimi hiç bu kadar sağlıklı duymadım. Hava da çok güzel. Akşamların gizli bir ışığı var. Sanki gökten yansımıyor. Hayatın içinden fışkırıyor. Deliler gibi resim yapıyorum. Her tabloya çalışırken bu da bitince tamam diyorum. Ama sonra hiç ara vermeden yeni bir tabloya başlıyorum. Bu da bitsin, tamam. Gerçekte hiçbiri bitmiyor. Bitirmiyorum. Yakında sana bir tuvalde annemizi göndereceğim. Hızla değişen, hayatın akışıyla didişmeyi insanların başına saran kendisiymiş gibi, bundan suçluluk duyan, bu nedenle içe gömüşü doğal sayan, herkese karşı bakışlarında bir özür dileyişle dolaşan annemiz. Onu benim için sıkı, çok sıkı kucakla. Onu sevindir. Ne yaparsan yap onu sevindir. Ona suçsuzluğunu söyle. Aylar sonra bir mektup daha. Puldan anlayacağın gibi Tanca'dayım. Yani Tanca'dayız. Galeri sahibi bir İngiliz'in teknesindeyim. Tekne diyorsam sülün gibi bir yat. Merak etme. Adamın 3 çilli çocuğu, bir de artist gibi karısı var. Birbirlerine pek de tutkun görünüyorlar. Ama ben hala bir açıklarını bulmaya çalışıyorum. Kadın mı çok zengin ve adam karısının çevresinde bu yüzden dört dönüyor? Adam mı Karun, kadın bu kadar kuyruk sallıyor? Yoksa ikisinin de mi tuzu kuru ve kuru tuzdan yılıp denizlere açıldılar? Pek anlayamıyorum. Ancak onların daha Datça kıyılarında bir keşifte bulundukları kesin. Özellikle kadının tablolarım karşısında ekstra dineir. Çığlıkları atışı, ne saklayayım. Beni buna inanmaya yatkın bir zamanımda yakaladı. Şaka bir yana, yeni tablolarım gerçekten güzel Aysel'ciğim. Ama onların üstüme ne hesap kurduklarını bilemiyorum. Zaman gösterir. İşin ucunda çok basit, somut bir gereksinim yatıyor tabii. Bunlar kıyı kıyı gidiyorlar. Demirleyebilecekleri uygun koylarda demirliyorlar ve içecek suyu, yakıtı nasıl sağlayacaklarını, yumurtayı nerede bulacaklarını, karaya çıkış iznini nasıl alacaklarını bir türlü kimseye anlatamıyorlar. Yine de çok inceler. Bana tercümanımız olur musun demediler. Bir sanatçı olarak bize katılmak istemez miydiniz diye sordular. Datça'daki bir haftalık denizden çıkma ahbaplığın sonunda. Hem de salt ortada çıkar sorunu olmadığını iyice anlayayım diye herhalde bütün yolculukları süresince kendilerine katılmam ricasında bulundular. Pekala. Neden olmasın? Biliyor musun cancağızım? Bir gün tablolarımdan biri için işte şimdi gerçekten bitti deyivermekten korkmaya başlamıştım. Yarın Tanca'dan ayrılıyoruz. Afrika kıtasını dolaşarak da ve bunun gibi şekerim anacığımız iyi mi? İlhan domuzu yine ne hatlar karıştırıyor, bana yaz. Anneciğimizin hayatta duruşunu, özür dileyen bakışlarını sana ancak Antalya'dan gönderebilmiştim. Orada rastladığım ikinci kocamla. Durum yatıştı memlekette. Bizim eski komünistimiz Memoş tabloya el koymuş olmasa bari. İnsan onu anasını teslim eder mi? Her şeyi hoş gördükten sonra hem birinci hem de ikinci kocamı hoş görmeyi bir türlü nefsime yedirememek de benim ayıbım doğrusu. Demek onlara fazla güvenmişim. Şu anda kendimden hoşnut değilim. Bitiriyorum. Kerime göz kulak ol lütfen. Bir de mahkeme kararı aldırdılar. Ben çocuğuma bakacak tıynette değilmişim. O kadar da kızmayayım. Belki de haklılar. Giyineceği şeyleri seçmek için şu daraltı, bunun boyu kısa, bunun yeri değil. Bari yeni bir bluz edinseydim falan derken bütün bu eski mektuplarının yanıtını ilk kez ve toptan veriyormuş gibi tezele ta yüreğinin derinliklerinden kopa kopa şöyle kısa, öz iki satır göndermesin mi? Ama sonuçta Kerem sana koştu. Sen de onu kimsenin senden beklemediği özverilerle yetiştirdin. Seninle övünüyorum. Tezel'in cenazede bulunmaması, bundan ötürü kendini bir türlü bağışlayamaması, bu da ondan beklenemezdi. Uzun süre dili tutulmuş gibi sustu. Sonra çok sonra yazmıştı. Annemi ömrüm boyunca düşünmediğim kadar çok düşünüyorum. Kadınlık tarihinin çok özel bir bölümü gömüldü sanki. Fitnat Hanımlar bir daha hiç ama hiç olmayacak. Biz onları anlamaya gerek bile duymayacak kerte kökünden kopmuş, kendini beğenmiş bir nesiliz. Önceden bildikleri geçersiz ilan edilmiş, bir günde bilmeleri gerekenlerle henüz tanıştırılmış bu insanlar, Salim Beyler, Fitnat Hanımlar, babalarımız, analarımız. Yani meşrutiyetle cumhuriyet arasına sıkışıp ufalandılar. Ne sivil ne asker bürokrat olan, ne de geçmişlerinde servet ve soyluluk bulunan bu takım, bağlandıkları son umut noktasında unutuluşa bırakıldılar. Onları bizler de unuttuk. Beethoven'ı sevmiyorlar, dans etmesini bilmiyorlar, Goya'dan bir bok anlamıyorlar. Kısa çorap giymemize kaş çatıyorlar diye homurdanmak üzere aklımıza getirdik onları. Üstelik henüz kimse onların doğru bir tarihini yazmadı. Allah kahretsin, keşke ben de senin gibi annemizin son günlerinde yanında olabilseydim. Aysel, anacığım, sen ölme. Henüz yaşamadın ki. Fitnat Hanım solgun gülümser. 4 ömür birden yaşadım. Daha ne yaşayabilirim ki? 4 ömür, evet. Salim Bey'imle kendiminkini 1. Abin İlhan'ınkini 2. Seninkini 3, Tezel'inkini 4. Ansızın bulanan bakışlar. Hani neredeler? İlhan yok mu? Tezel nerede? Gelmedi mi? Neredeler? Dilin dolanışı. İnsanlar. Neredeler? Ömrüm nerede? İçindeki yarı şaşkın sitemin sesine vurduğu tek an. Tıpkı o son dakikadaki gibi üst üste yutkunuyor. Fazladan gözün 2 damla yaş beliriyor. Gözlerini elindeki bluzun etek ucuna siliyor. Ne oluyor canım? Sabah sabah aklıma neden kederli şeyler geliyor? Hem de böyle bir günde. Bu göz sulanmaları da yani. Hah işte bu ceket. Ben bunu arıyordum. Fakat soğuk burası. Sobaya birkaç odun daha atmalıyım. İç çamaşırlarının üstüne saks mavisi sabahlığını yeniden geçirip bitişik odaya yürüyor. Sobaya odun atacağı yerde çalışma masasının başına Layana'nın kuşları altına oturup gece araştırması için çabuk çabuk aldığı notu okuyor. Ta görüldüğü gibi intihar nedenleri çok karmaşık ve çeşitli. Başka bir dünyada, başka bir yaşama istek, İnanç ve istencinden hiçbir dünyada, hiçbir hayat istememeye dek birbirine karşıt iki uca doğru uzanabilmekti. Ölümü bir çırpıda seçen Hollandalı yazar Boris Harlow, tarihsiz günlüğünde gidebileceğim hiçbir yer yok derken kendine üstünde uzun uzun düşünülmüş ağır ölümü biçen Antonin Artaud da isteyerek kopardım kendimi yaşamdan, yazgımı değiştirmek istedim diyordu. Kuşkusuz kendilerine kendi istencileri dışında ağır ölümler biçilmiş olanlar bu yeryüzünde sayılamayacak kadar çok ve incelememin kapsamı dışında. Uzun bir düşünsel faaliyet sonucu enine boyuna tasarlanarak gerçekleştirilmiş intiharlara bilanço intiharlar da deniliyor. Karar anı somut gerçeklik kazandığında bir bilançonun geçirdiği bütün evreleri bilme olanağımız ise oldukça sınırlı. Bazı sanatçılar, yazarlar, günceleriyle dostlarına, yakınlarına yazdıkları mektuplarıyla bizi bu evrelerden bir oranda haberli kılmışlardır. Ama Peyvs'in günlüklerinden anlaşıldığı, Mayakovski'nin de intiharı onaylamaz tutumundaki karar değişiminde görüldüğü gibi, bilançoyla eylem, tasarlanma süreciyle uygulama birbiriyle her zaman örtüşmeyebiliyor. Ayrıca bu sanatçıların ve yazarların intihar konusundaki düşünsel faaliyetlerini, içinde bulundukları ruhsal durumu o günlüklerde, notlarda ya da mektuplarında tam gerçekliğiyle dışa vurup vurmadıklarını bilme olanağımız yok. Düşünsel faaliyetin karar anı olan son anda bırakılan kısa notlar, kısa bir mektup ya da Japon yazarı Naoji'nin yaptığı gibi bir son vasiyetname, son dakikaların adım adım yazılışı da belli oranda bir öz denetim, çeşitli bastırmalar altında kalmıştır herhalde. Dolayısıyla bu yollarda dışa vurumların, hesaplaşma evrelerini tam gerçekliğiyle ortaya koyduğunu söyleyebilmemiz güç. Tasarlanma süreci daha denetimsiz, gerçek gerçeğe çok yakın biçimde ancak roman yazarlarının kahramanları aracılığıyla bize aktarılabilmektedir. İntihar olgusunu en çok sorgulayan Dostoyevski bu sorgulamayı cinler, delikanlı gibi romanlarındaki kahramanlar yoluyla çok daha özgür biçimde dışlaştırmıştır. Hayatla uyum sağlama, yani hayatı sürdürme dürtüsü, yok oluşla varoluş arasındaki gel gitli ve çelişkili durum nedeniyle birçok sanatçı, birçok yazar, ertelenemezliğin özgürlüğünü ancak yapıtlarında yaşayabilmiştir. Bilindiği gibi bu inceleme, düşünsel faaliyet sonucu gerçekleştirilen intihar olgusuna eğilmekle sınırlıdır. Çağımız insanı geleceğin gerçeğini artık salt umut ya da tek başına umutsuzluk, hiçlik olarak algılamamaktadır. Cenneti büyük bir açlıkla belirtiyordu. Geleceğin gerçeği hem aydınlık hem karanlık, yani parçalanmış bir gerçekliktir. Teknoloji yaptığı kadar yıkmakta, yıktığı kadar da yapmaktadır. Varlıkları ancak düşünsel faaliyetleriyle kanıtlanan aydınlar, parçalanmış bir gelecek gerçeği karşısında belki de tarihlerinin en trajik dönemini yaşamaktalar. Aydınlatma işlevleri kendileri dahil bütün insanlığı programlayan bir yok edişe de gelip dayanmıştır. Bu noktada çağımız aydınının iç hesaplaşması çok daha karmaşıklaşmakta. Hesaplaşma, onur ve övünç denli utanç ve reddedişi de barındırmaktadır. İşte, bu incelemeden amacım, özellikle söz ettiğim iç çatışmanın sonuçlarını görmeye çalışmak. Bu amaçla geçmişin aydın, sanatçı intiharlarına eğilirken, yukarıda değindiğim nedenlerle araştırmada, insan dünyasını gerçek hayattakinden çok daha özgürce ve derinlemesine kurcalayan, hesaplaşma sürecini aydınlatmada önümüze geniş olanaklar seren romanların kahramanlarına özel önem yüklenmiştir. Yazdığı notu okuyor, sonra da kağıdı yazı makinesinden hemen çekip çıkartıyor. İncelemenin giriş bölümünü neden yeniden yazıp duruyorum? Beni tutan, kararsız kılan bir şey var. Tanrı'ya değil, akla inanan. Tanrı'nın değil, aklın yolunda giden insan, ölümden yeni bir tanrı yaratmaz. Tanrısı olmayan hayatın ölümü de yoktur. Fakat ya içsel özgürlük? Düşünsel faaliyet içindeki insanın bütün zamanlar için taptığı bu tanrı. Özgürlüğü onun varoluşunun tek nedeni. Özgürlüğü kurup korumak. Bu çetin savaş, bütün savaş ölüm içinde taşır. Her şeyin beni terk ettiği, benim kendimi terk ettiğim anda yeni bir umut buldum. Yeninsin varlığı, bir başkasının yokluğu oldu. Ellerini gözlerinden geçiriyor. Onaylamadığın bir hayatı değiştirmek, sonsuza dek buna çalışmak mı? Ama bu Saispus, Prometheus öğretisi, tanrılara inanılan bir zamanın öğretisi. Yineletmeyi dayatan, yinelmelerde direniş adı altında bir yücelik bulan bu inanış. Bizi bir örnek sürüngenler haline getiren bir zamana karşı gerçek, sahici bir başkaldırıyı önleyen bu inanış değil mi? Aslında ne kadar zavallı bir boyun eğiş bu. Zalimin vurduğu yerde bin çiçek açtırırız keşişliği. Direncimizi kanıtlama, gaddarın bulunduğu yerde yiğit olma uğruna aynı şeyi yeniden denemeye nasıl bunca bir gönüllülükle boyun eğiyoruz? Olimpos Dağı'nın tepesinde neden hala tanrılar oturtuyoruz? Neden omuzlarımızı hep birlikte o dağların altından çekmiyoruz? Kurumlar, özerk ve milli ve... Yazı makinesine yeni bir kağıt geçiriyor. Ömrünün ilk düşünsel tevriniymiş gibi alnı kırışmış, dudakları büzülmüş, bir çocuk ciddiyetiyle tuşlarda büyük harflere basa basa yazıyor. Her durumda özgür kimliğimizi koruyabilmek ancak edimle söylenebilecek şu iki sözcüğe bağlı. Yinelemeye hayır, aynılaşmaya hayır. Aynılığa hayır, yinelemeye hayır. Duruyor, yeniden yazıyor. Masanın başından hemen kalkıyor. Yok, bu sabah hayır bilincini kurcalamaya hiç de hevesli değilim. İşte sis açılıyor. Belki de güneş çıkacak, yağış olmayacak. Bankaya gideceğim, berbere gideceğim, plaket törenine. Üstüne bütün günü götürebilecek bir şeyler geçirmek üzere yeniden yatak odasına gidiyor. Bir şeyler geçirmek olur mu? Şöyle özenle giyineceksin. Kendinden hoşnut kalacaksın. Zaten 2 yıl öncesine dek omuz kemiğim kırılmamıştı. Ayak bileğim de sapasağlamdı. Binlerle insan kırılıyor, yarılıyor. Teknoloji de ekiliyor, yamıyor. Ayaktayız, ayaktayım. Aysel, siz daha çıkmıyor musunuz? Yeniz, herkes çıkıyor. Hepsi de aynı şeyi yapıyor. Bu onların kendi seçimi değil ama seçimleriymiş sanıyorlar. Demek Yeniz de bir örnekliğe karşı. Yatağının kıyısına oturmuş, ayak bileğini kalın bir bantla sıkı sıkı sararken gülümsüyor. Ne değişiklik. Daha da değişiklik olsun deniyorsa, herkesin her zaman giydiği ten rengi külotlu çorap yerine, pekala annemin miras üleşiminden payıma düşen ve beni şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüren pembeye çalar beyaz ipek çoraplar giyilebilir. Tam bilek üstüne minicik birer gonca gül işlenmiş. Evet, özellikle benim yaşımdakilerin her zaman aynını giydikleri ten rengi kilotluyu giymeyeceğim. Gonca güllü ipek çorapları giyeceğim. Sabah sabah. Evet efendim, sabah sabah. Bu çoraplar bir kez olsun giyilmeli. Babam annemi daha ta Cumhuriyet öncesi Osmanlı başkentinden kim bilir ne heveslerle almıştır bu çorapları. Besbelli annem yatak odasına kapandıklarında da özel bir defile için bile giymemiş bunu. Babamın özlemi içinde kalmış. Herkesin içinde kalan düşleri. Hiçbir düş, hiçbir tasarı, hiçbir özlem sandıklarda kalmamalı. Çorapları bacaklarına hevesle geçiriyor. Doğrulurken ağzından küçük bir çığlık fırlıyor. Ay belim! Aynı anda da sağ bacağından aşağı ince bir akışı algılıyor. Bakıyor. Sandıkta yıllar boyu bekleye bekleye direncini yitirmiş ipek, kaçmış, yarım parmak elinde akıp gitmiş. Omuz silkiyor. Aldırma. Şimdi de vizon rengi yün etek, kemik rengi ipek bluz, piedo pul ceket. Demin bulduğum işte. Ne oldu? Yine tepeden tırnağa pastellere boyandık. Neyse ki bluzun fırfırları, çorabın gonca gülleri. Oldu işte. Hazırım. Ben Hanım Üner, gidebiliriz. Hocam, sizi böyle görmek ne hoş. Ama o sabah bu sabah değil. 2 yıl öncesinin bir Haziran sabahı. Hava erken saatte bile sıcak, boğucuydu. Duruşmaya eski öğrencilerden doçent Üner'in kolunda gidecek. Küçük çiçekli lacivert giysi, rengi güneşten kızıl açalar olmuş lacivert keten ceket, ne denli temizleyip boyasa uç yenikleri belli skarpinler. Doçent Üner hiç sevmediği halde takım bir şey giymiş. Hiç sevmediği halde kravat takmış. Hocasının eski bir kapı çerçevesi içinde değerli toplu, hatta canlı duruşuna, neşeli neşeli gülümseyişine bakıyordu. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Alçıdayken üstünüze çöken kendini bırakmışlıktan, bizleri şaşırtan karamsarlıktan en küçük bir iz bile taşımıyorsunuz bu sabah. Eskisinden 10 yaş daha genç görünüyorsunuz inanın. Yargıca titrek, sarsak bir ihtilacı resmi çizmek istemeyiz değil mi? Gülüşüyorlar. Devlete, hükümete hakaret ve halkı isyana teşvikle suçlanıyordu. Duruşma salonuna girerken doçent Üner'in kolundan çıkmıştı. Her zamanki yürüyüşüymüş gibi kendini seke seke bir yürüyüş uydurmuş, o serçe adımlarıyla gidip sanık yerine oturmuştu. Yargıcın arkasındaki pencereden içeri tozlu ışın demetleri dökülüyordu. Savcı suç belgesini okuyor. Bay Devlet Başkanı, Bay Hükümet Başkanı, Büyük Millet Meclisi'nin yeni üyeleri. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde bir ülke varmış. Evet, herhalde artık böyle. Bir masal gibi başlamak gerekiyor. Hukukun içindeki mantığın dışına çıkıldığı bir yer ve dönem başka nasıl anlatılır? Fakat bugün bize masal gibi gelse de, gelecekteki insanlara büsbütün masal gibi görünecek olsa da, bu çağda, bugün, burada yaşananlar masal değil. Bir masal akıl dışılığında olup biten her şey gerçek. Bir orta çağ zorbalığında yaşanan her şey gerçek. Bu ülkede yine bir asker darbesinin olduğu, sıkı yönetimce binlerce insanın tutuk evlerine tıkıldığı, henüz dava bile açılmadan haklarında yasaların biçebileceğinden öte cezalar biçildiği, onların çeşitli işkencelere uğratıldıkları, bazılarının ortadan kaybolduğu, bazılarının sakat kaldığı, hatta üstlerine yüklenen görevlerin çokluğu ve ağırlığı altında ezilen birçok emir kulunun, yeterince robotlaşmamış bir yığın işkencecinin de ya delirdiği ya intihar ettiği bir gerçek. Bütün bunlar anayasayı tahir, tadil ve tebliğ suçlamalarıyla oluyor. Ama bütün bunlar da sizler anayasayı tahir, tadil ve tebdil eylediğiniz için olabiliyor. Dünkü anayasanın suç saymadığı şeyleri bugün sizler kendi kesip biçtiğiniz yasalara göre suçlu kılıyorsunuz. Olmayan bir yasaya dayanarak hem suç hem ceza biçiyorsunuz. Yalan bir yasanın yalan başkanı, başbakanı, meclis üyeleri. Hepiniz aşağı, hepiniz aşağı. Bu ülkenin bütün insanları. Ortada sıkı yönetim yasalarıyla ziyanı uğramış tek kişi kalmayana dek sizleri hep birlikte bu yalan yönetimin bütün buyruklarına hayır demeye çağırıyorum. Tarih önünde gerçekten suçlu olmak istemiyorsak, sırtımıza zorla binmiş olanların kendi kendilerine yaptıkları bütün uygulamalara hayır diyelim. Üstlerine oturdukları omuzlarımızı altlarından çekelim. Hayır diyelim. İşte ben diyorum. Hayır. Katılınız. Hayır. Profesör Doktor Aysel Dereli. Savcı bütün belgeyi tınlatarak hayırları ise silik bir biçimde okumuştu. Okumasını bitirince yargıç öksürüyor. Bunları siz mi yazdınız Profesör Dereli? Evet. Evet'i zapta geçiriliyor. Yargıcınki de öyle bir yorgunluk ki, hele şu bungun hava, bu sıcak. Bu durumun ona daha baştan kimlik tespitini eksik yaptırdığı anlaşılıyor. Adamcağız önündeki dosyayı sıkıntılı sıkıntılı karıştırıyor. Bir dakika, bir dakika. Soyadınız Dereli değil mi? Uzel mi? Uzel değil mi? İdi, boşandım. Yine Dereli. Zaten araştırma kitaplarımda da kızlık soyadımı, Dereli'yi kullanırım. Yargıç sanığa inanmaz, yine inanmıyor. Durmadan dosyayı karıştırıyor, sonunda aradığını bulmuştu demek. Yani Profesör Dereli sizsiniz ve şimdi okunan belgeyi de siz yazdınız. Evet, yazalı 3 yıl oluyor. Yazıcının önündeki makinenin sesi artık işitilmiyordu. Zapta geçirilmesini istiyorum Sayın Yargıç. Yazalı 3 yıl oluyor. 3 yıl önce el yazımla hazırlanmış bir taslaktan ibarettir. Yazı makinesinin sesi yeniden işitilmiş, sonra artık hep işitilmişti. Savcı sanıktan sorulmasını istiyordu. Acaba sanık okunan belgeyi yazarken beslediği menfur niyeti hala besliyor muymuş? Doçent Üner hocasına genç, dinç, yiğit, üstelik bedava bir avukat da bulmuştu. Fakat Aysel özellikle böyle durumlarda insanın kendi sözünü kendisinin söylemesine inanıyor. Söylenecek olanlar tıpkı düşünüldüğü gibi söylenmeli. Tabii ses tınısı da çok önemli. Eğer bir savcı niyetlerimizin polisliğini doğal sayabiliyorsa, düşüncemden ötürü zaten burada bulunmamam gerekirdi Sayın Yargıç. Çünkü haklılığı böylece burada bizzat Sayın Savcı tarafından kanıtlanmıştır. Gözü bir an dinleyici sıralarındaki bir avuç insan arasında oturan, yüzündeki anlama bakılırsa orada bulunmayı hem gerekli sayan hem de bu gerekten sıkılan yazar dostun ilişmişti. Alev ve elbet doçent Üner de oradaydılar. Ama nedense en çok yazar dostunun önünde kendini suçlu buldu. Hukukun olmadığını söylüyorum. Mahkemelerin yasa dışılığına inanıyorum. Sonra da hem reddettiğim bir mahkemede duruşmaya geliyor, hem de her sözün sonunu bir sayın yargıç, sayın savcı ile bitiriyorum.